Ayrım 13.
Baba ve oğul bir sosyal durumda iletişime geçtiklerinde erkek bir baba gibi, delikanlı da bir oğul gibi davranır. Bu örnek içinde iki veya daha çok kişinin etkileştiği tüm sosyal durumlar için verilebilir. Sosyal statülerin diğer statüler olmayınca hiçbir anlam ifade etmediği gibi, rollerde tek başlarına bir şey ifade etmezler. Sosyal rollerini oynayan kişilerin karşılıklı iletişim ve etkileşimi sosyal ilişkiyi oluşturur. Bu tip sosyal ilişki, içinde sosyal işlevin yerine getirilmesinde iki veya daha çok kişinin yer aldığı tüm tanınabilir, yinelenebilir, sosyal etkileşim örüntülerine işaret eder. Sosyolojik açıdan burada ayırt edilmesi gereken üç önemli öğe vardır. A. Bireylerin oynadığı ve eşgüdümlenmiş, ilişkilendirilmiş sayısız sosyal davranış örüntüleri. B. Tanınabilen bir sosyal işlev çevresinde toplanan sosyal rol ve C. Kişilerin oynadığı aktif rolleri bir araya getiren sosyal etkileşimin işlevsel bir örüntüsü olan rol ilişkisi. Sosyal ilişkinin içeriği, kişiler arası oynanan sosyal rollerin içeriğinden daha fazla bir şey değildir. Sosyal ilişki, rolleri bir araya getiren bir bağdır ama rollerin bileşimi toplamı değildir. Süreçlerin içeriği. İnsan ilişkilerine ilişkin bu karmaşık sorunu tartışma zorunda olduğumuz soyut düzlemde, tüm insan birlikteliklerinde bulunan bir takım yinelenen davranış tarzları da yer alır. Baba-oğul, işçi-işveren, yöneten-yönetilen birliktelikleri birleştirici veya ayırıcı olabilir. Bu çiftlerde yer alan kişiler birbirlerini sevebilir de, birbirine kızabilir de. Sosyal süreç bir kişinin sahip olduğu statik bir durum değildir. Hatta rolü oluşturan davranış örüntüleri de değildir. Sosyal süreç, rol ve kişilerin karşılıklı işlevde bulunma tarzlarıdır. Temel sosyal süreçler, işbirliği, uyarlanma, özümseme, çatışma, karşıtlık ve rekabettir. Bu davranış tarzları toplumdaki örüntüleşmiş ilişkilerdir. Her toplumda belli derecelerde bulunmalarına karşın, hangi davranış tarzı üzerinde daha çok vurguda bulunacağı toplumlara göre değişebilir. Belirttiğimiz gibi davranış örüntülerinin özellikleri sosyal süreçlerin betimlenmesinde de kullanılabilir. Hem dışsal hem kavramsal olabilirler. Çoğu kez oldukça benzer tarzlarda ortaya çıkarlar. Çok kişi tarafından paylaşılırlar ve bir takım sosyal önemliliklere sahiptirler. Davranış örüntüsü ile sosyal sürecin içeriği diğer örüntü ve rollerden ayrı olarak ortaya çıkmış gibi analiz edilebilir. Sosyal süreç her zaman çoğunluk içeren bir davranış tarzı gibi analiz edilebilmelidir. Bir başka deyişle, sosyal süreç her zaman iki veya daha çok kişinin arasındaki ve aynı anda paylaşılan davranışları içerir. Bu önemli nokta rol ilişkisi ve sosyal süreç arası ilişki. Bir örnekle daha iyi anlatılabilir. İki kardeş arasındaki rekabet davranışı örüntüsü, ikisi arasındaki kardeşlik ilişkisinden ayırt edilip bir sosyal süreç olarak analiz edilebilir. Her bir kardeşin sosyal rolü kültürde geliştirilmiş olan çeşitli davranış örüntülerini içerir. Fakat rekabet süreci kardeşlerin rollerini oynadıkları durumdan daha fazla ona eklenen bir şeydir. Çatışma sürecindeki kardeşler yine kardeştir. Çatışma süreci kardeşlerin kardeşlik rollerini oynamasını engellemez. Sosyal süreçlerin evrenselliği. Toplumdaki pek çok insan davranışı gibi sosyal ilişkilerinde temel örüntüleri geniş ölçüde standartlaştırılmış ve rutinleştirilmiştir. Grubun grupla ve bireyin bireyle gerçekleştirdiği işlevsel etkileşim süreci, içinde insanların bulunduğu her tip grupta gözlenebilir. Bu süreçler toplumun sürekliliği için çok önemlidir. Çünkü kişilerin yöneltildiği düzenlenmiş ve kurallaştırılmış yollardır. Evrensel temel sosyal ilişkiler birkaç tanedir. Bazı toplumlarda bu süreçlerin bazıları abartılırken, bazıları da ikinci derecede görülebilir. Bu konuda çarpıcı bir örnek olarak rekabeti verebiliriz. Batı uygarlığında son derece önemli görülen bu süreç, Doğu toplumlarında oldukça önemsizdir. Her toplum uyarlanma ve özümsemenin, karşıtlık ve çatışmanın yer aldığı standartlaşmış süreçler geliştirmiştir. Sosyal ilişkilerin bu ana formlarının kültürel ifadesi bir toplumdan diğerine geniş ölçüde değişirse de yine de her toplumda vardır ve gözlenilmesi olanaklıdır. Süreçlerin sınıflandırılması. Sosyal süreçlerin en genel kategorilerini iki karşı yönde işleyenler oluşturur. Bağlayıcı veya birleştirici süreçler sayesinde insanların bir araya getirildiği ve daha bütünleşmiş kılındığı etkileşim örüntüleridir. Ayırıcı veya birliği bozucu süreçler ise içinde insanların birbirinden uzağa ve daha az dayanışmaya itildiği süreçlerdir. Belli derecelerde olmakla birlikte bağlayıcı süreçler her zaman hak ve sevgiye ilişkin sosyal erdemleri ifade eder. Ayırıcı süreçler ise her zaman haksızlık ve nefrete ilişkin sosyal kusurların ifadesidir. Erdem ve kusur terimlerini moral alışkanlıklar olarak değil fakat sosyal ilişkilerin örüntüleşmiş formları olarak kullanmaktayız. Bu formlar hem dışsal hem de kavramsal davranış örüntüleridir. Sosyal süreçlerin temel formlarını gizli tutumlar ve açık etkileşimler olarak sınıflayamayız. Çünkü her süreç tipinin hem ölçülebilir ifadeleri hem de dolaylı gözlenebilen tutumları kapsaması gerekir. Oysa gizli tutumların ölçülmesi ve gözlenebilmesi oldukça zordur. Ayırıcı süreçler kişiler arası haksızlık ve düşmancılığı yansıttıkları sürece olumsuz olarak adlandırılabilirler. Öte yandan bağlayıcı ilişkiler karşılıklı özgeciliği ve hakkaniyeti yansıttıkları sürece olumlu olarak adlandırılabilirler. Bağlayıcı ve olumlu süreçler işbirliği uyarlanma ve özümsemedir. Bunların her biri gözlenebilen sosyal ilişki formlarıdır. Olumlu süreçlerde katılan kişiler istedikleri kendilerine yararlı olan bir takım hedeflere ulaşır, başarı kazanırlar. Bu ilişkiye bilinçli güdüler karıştığında, sözü edilen bilinçli güdülerin, katılanların kendi çıkarlarının bir ifadesi olduğu ileri sürülebilirse de, bunların işleyişinin toplum veya grup açısından da bir kazanca yol açacağı unutulmamalıdır. Bu güdüler toplumun sürekliliğine ve dayanıklılığına yardımcı olurlar. Ayırıcı olumsuz sosyal süreçler çatışma, karşıtlık ve rekabettir. Bunlar da sosyal ilişkidir. Çünkü iki veya daha çok kişinin katılımını gerektirirler. İlişkiye iki taraf her zaman eşitçe katılamayabilirse de birinin tümüyle aktif, diğerinin tümüyle pasif olduğu bu durumda asla olamaz. Bu süreçler olumsuz olarak adlandırılır. Çünkü bu süreçlerin içindeyken kişiler birbirlerini istenilen hedef veya nesneden uzak tutmaya çalışırlar. İşbirliği. İşbirliği öyle bir süreçtir ki içinde iki veya daha çok kişi veya grup ortak bir hedefin izlenmesinde birlikte hareket ederler. İşbirliği sosyal ilişkinin sadece en yaygın formu değil, fakat aynı zamanda grup ve toplumun sürekliliği ve dayanıklılığı için çok önemli ve vazgeçilmezdir. Kuşkusuz işbirliği karşılıklı bir ilişkidir. İşbirliğinin her iki taraf içinde tümüyle eşit düzeyde bir çabayı ne kapsamasına ne gerektirmesine karşın tek yanlı olduğu da söylenemez. Kişilerin birlikte hareket ettikleri söylendikte, bir hedefin de elde edilmesi için en az veya çok aynı anda ve birlikte çaba göstermeleri kastedilmiş olur. Ayrıca işbirliği ilişkisinde, taraflardan birinin istenilen hedefi elde etme olasılığının yüksek olduğu genellikle doğrudur. Ama biz burada işbirliği eyleminin sonuçları üzerinde değil, işbirliği süreci üzerinde durmaktayız. İşbirliğinin başarısı günlük yaşamda genellikle zorlukla fark edilir. Çünkü işbirliği uygulaması toplumda son derece yaygındır. Kişiler iş yaşantılarında maddi gereksinimlerini sağlamada, çocuk yetiştirmede, yönetimde işbirliğinin normal bir şey olduğunu kabul ederler. İşbirliğinin önemini normal karşıladığımız işbirliği ilişkisi bozulduğunda çok daha iyi anlarız. İşbirliği çeşitlilikler ve derecelenmeler gösterebilen bir süreçtir. İşbirliği birincil gruplarda ikincil gruplara göre daha yoğun ve süreklidir. Birincil gruplar üyelerinin işbirliği yapacağını varsayar, ikincil birlikler genellikle katılanları arasındaki işbirliğini özendirmek ve geliştirmek zorundadırlar. Toplumdaki gruplar arasında işbirliğini en çok gerektiren ve elde eden aile grubudur. Eğitim, ekonomi, siyaset, din ve boş zaman değerlendirme gruplarında uygulanan işbirliğinin derecesi ve çeşidi herhangi bir özel kültürde geçerli olan sosyal ve kuramsal değerlere dayalıdır. İşbirliğinde rol oynayan faktörler oldukça karmaşık ve bol sayıdadır. Bir hedefe yöneltilen bilinçli istek kişinin öz çıkarına, grup ideallerine, bir dış grubun müdahalesinden korkmaya ve benzeri indirgenmiş olabilir. Tüm bu faktörler işbirliğinin kurulup sürdürülmesi için çeşitli derecelerde etkide bulunur. İleride dayanışma ve sosyal bütünleşme üzerinde duracağız ama burada kısaca şunu söyleyelim. İşbirliği eylemdeki sosyal dayanışmadır. Yukarıda sıraladığımız faktörler sosyologlar tarafından sosyal bütünleşme, tutunum, armoni ve dayanışma faktörleri olarak da betimlenmiştir. Uyarlanma. İşbirliği toplum için hayli kazançlı, önemli ve olumlu bir sosyal ilişkidir. Oysa uyarlanma, kişiler birbirleriyle tümüyle bir uzlaşma ve armoni içinde değilken bile, kişilerin eylemlerini sürdürmesini olanaklı kılan en alt düzeydeki bir çeşit düzenlemedir. İster fabrika, ister okul, toplumdaki hemen her grup işbirliği için çabalarken uyarlanmayı da sağlamalıdır. Çeşitli grupların bulunduğu karmaşık bir toplumda kişi kendini bir grupla işbirliği, bir başka grupla da uyarlanma içinde bulabilir. Hemen her grup içinde işbirliği yapanlar ile uyarlanmada bulunanlara rastlamak olanaklıdır. Buna göre uyarlanma şöyle tanımlanabilir. Uyarlanma içinde iki veya daha çok kişinin veya grubun çatışmayı engellemek, azaltmak veya ortadan kaldırmak için etkileşimde bulundukları bir sosyal süreçtir. Uyarlanma aynı zamanda bir çatışma sona erdikten sonra da gerçekleşir. Böylelikle bir çatışmadan çıkanlar birbirlerine uyumu ve uyarlanmayı öğrenirler. Öte yandan uyarlanmanın amacı sadece olumsuz veya engelleyicilik olarak görülmemelidir. Uyarlanma barış içinde birbiriyle birlikte yaşamanın bir aracıdır ve sonunda olumlu bir işbirliğine yol açar. Uyarlanma aynı zamanda iki yanlı bir ilişkidir. İster bireyler, ister gruplar, ister toplumlar olsun, uyarlanma süreci içinde katılımda bulunan en az iki kısım vardır ve her iki yanda diğerleriyle uyum kurmak için davranış örüntülerinde bir değişme yaptığından dolayı süreç, bir ver ve al ilişkisiyle karakterize edilir. Uyarlanma sürecinin pek çok incelikleri ve dereceleri vardır. Kişi ve gruplar arasındaki saf hoşgörü en alt düzeyde bir uyarlanmadır. İki tarafında birbirinin ayrıcalığını tanıdığı uyarlanma, hoşgörünün bir adım ilerisi olup uzlaşma olarak adlandırılır. Arbitrasyon ve gönlünü yapmada sık sık başvurulan bilinçli uyarlanma tipleridir. Öte yandan taraflardan birinin diğerini yasalara veya tehdit ve şiddete dayanarak uyarlanmaya zorlaması durumu da bir uyarlanma tipidir. Uluslararası çatışmalar her zaman sonuçta muzaffer ile yenik düşenin arasında bir uyarlanma formunun kurulmasını gerektirir. Özümseme. Özümseme iki veya daha çok kişi veya grubun bir diğerinin davranış örüntüsünü kabul edip uygulamasıyla gerçekleştirilen bir sosyal süreçtir. Genellikle bir kişinin veya bir azınlık kategorisinin bir gruba veya bir topluma özümlendiği söylenir. Ancak özümseme de tek yanlı bir süreç olarak yorumlanmamalıdır. Özümseme iki kısımdan biri diğerini daha çok etkilese bile yine de iki kısımın karşılıklı davrandığı bir etkileşim sürecidir. Herhangi bir toplumda ulaşılan özümsemenin derecesi, onun sosyal ve kültürel bütünleşmesinin bir indeksini verirse de, özümseme her şeyden önce bir sonuç değil, fakat bir süreçtir. Özümseme bir karşılıklı ilişkidir ve sosyalizasyondan ayrı tutulmalıdır. Sosyalizasyon, birey üzerindeki kültürel etkiyi vurgular. Her kişinin tüm yaşamı boyunca zorunlu olarak davranış örüntülerini öğrenmeyi sürdürmesi gerekir. Sosyalizasyon yoluyla kişi sürekli kendini kültüre uyarlar ve toplumun bir üyesi olarak davranmayı öğrenir. Sosyalizasyon bireyin yaptıkları ve birey üzerindeki kültürün etkilerini vurgulayan uzun dönemli bir prosedürdür. Özümseme en iyi etnik özgeçmişe sahip gruplarda gözlenebilir. Dünyanın çeşitli toplumlarında farklı kültürel özellikler bulunur. Kültürel özellikler içinde çeşitli düşünme ve eyleme örüntüleri birbirinin içine geçmiş bir biçimde yer alırlar. Bu bütünlük içindeki kişiler ise sadece kültürel özelliklerinin değiş tokuşuyla kalmaz. Fakat kendilerini bu özelliklere uyarlar, uygun hale getirir ve sonunda da bu özellikleri özümserler. Böylece daha önceki ilişkilerinden daha farklı olan davranış örüntülerini izlemiş olurlar. Örneğin Güney İspanya'daki Morlar ve Spaniardlar böyle bir kültürel karışımı sergilerler. Bir toplumdaki kişiler arasında gerçekleşen özümsemenin derecesi ve miktarı çok çeşitli faktörlere bağlıdır. Katı sınıf ve kas sınırlarının olduğu yerlerde özümseme süreci yavaştır. Yüksek değere sahip kültürel hedeflerin paylaşılmasında bir isteksizlik veya yeteneksizlik söz konusu ise özümseme yine yavaş bir biçimde gerçekleşir. Dil, din, eğitim ve servetteki farklılıklar da özümseme sürecinin etkili kısıtlayıcılarındandır. Örneğin Batı Rusya'daki Polonyalılar, Polonya'daki Almanlar bu tür kısıtlamalar dolayısıyla özümsenemeyen etnik azınlık örnekleri olarak gösterilebilirler. Çatışma iki veya daha çok kişi veya grubun bir diğerini ortadan kaldırmaya veya etkisizleştirmeye çabaladığı bir etkileşim formudur. Çatışmanın en ileri biçimi silahlı mücadeledir. Burada çok sayıdaki gruplar bir diğerini ortadan kaldırma niyetiyle birbirleriyle mücadeleye girişir. Çatışma sürecinde dikkat ve eylemin yöneldiği odak noktası her zaman karşı kısımdır. Ancak çatışmanın sürdürülmesi için yine de her zaman bir takım başka hedef ve amaçlar bulunup ileri sürülür. Böylece çatışma bir amacın elde edilmesi için bir araç olarak yorumlanır. Kasıtlı çatışma yani çatışma uğruna çatışma ilkel toplumlarda bile oldukça ender bir olaydır. Çatışmanın pek çok konotatif anlamı vardır. Bu nedenle çatışma terimi dikkatle aydınlatılmalıdır. Genç ve yaşlı kuşaklar arası fikir çatışmaları, işveren ve işçiler arası sınai çatışmalar, siyasal partiler arası çıkar çatışmaları en sık duyulan çatışmalardır. Bir rakibin etkisiz hale getirilmesi veya birinin öldürülmesi de zaman zaman çatışma olarak adlandırılır. Çatışma sözcüğünün bu anlamları bizim ilgilendiğimiz anlamdan farklıdır. Bir sosyal süreç olarak çatışma asla tek yanlı değildir. Çatışma iki kısmında katıldığı karşılıklı bir insani ilişkidir. Kuşkusuz çatışmanın başlangıcında kabul edilmesi güç veya olanaksız bir takım davranış formları söz konusudur. Bu davranış formları aşağılayıcı söz, jest veya eylemler, nefret, rekabet veya hakir görme, giderek bazı fizik zorbalıklar olabilir. Çatışma genellikle rekabet ve karşıtlığın dışında gelişir ve çatışan kısımların tümüyle ortadan kalkmaması durumunda da çatışmanın ardından bir takım uyarlanma formları uygulamaya konur. Modern yaşamdaki belli bir ödül için girişilen mücadele tipik bir çatışma örneğidir. Öte yandan çalışmanın bir başka örneğini bazı spor dallarındaki karşılaşmalarda da görebiliriz. Bu spor karşılaşmalarında tarafların uğruna çatıştıkları hedef ödül, şampiyonluk veya ekonomik kazanç olabilir. Karşıtlık. Karşıtlık sürecinde birbirine karşı olan kişi veya gruplar bir diğerlerini bir hedefin elde edilmesinde engellemeye çalışırlar. Tarafların bu hedefi nesneyi kendileri için isteyip istememeleri önemli değildir. Karşıtlık bazen çatışmanın kibar ve nazik bir formu olarak da düşünülür. Çünkü karşıtlığın sürecinde taraflar bir diğerine doğrudan değil de dolaylı yoldan bir takım düşmancıl, antagonistik tepkiler gösterirler. Karşıtlık süreci de her zaman en az iki taraf gerektirdiğinden sosyal bir ilişkidir. Karşıtlık genellikle işbirlikçi süreçlerin ya içinde ya da yanında gerçekleşir. Örneğin bir ulusal parlamentodaki çeşitli partiler, karşıtlıklarına karşın, ülkenin refahı hedefi karşısında genel bir işbirliği formu oluşturmak zorundadırlar. Siyasal partiler birbirleri için zorunlu ve kaçınılmazdır. Eylemlerini eş güdümlemek zorundadırlar. Ama pek çok konuda da birbirlerine karşıt düşünebilirler. Karşıtlık çeşitli formlarda olabilir. Geciktirici taktikler, engellemeler, işine çomak sokmalar, itham etmeler, mesnetsiz söylentiler ve şaibeli kampanyalar yürütmeler karşıtlık formları arasında yer alır. Karşıtlığın en yaygın araçlarından biri ise stereotipin kullanılması, özellikle de bir kişi veya kategorinin olumsuz niteliklerinin vurgulanmasıdır. Sadece kişisel temelde yürütülen bir karşıtlık, sosyolojik açıdan önemli değildir. İki komşunun birbiri hakkında çirkin dedikodular yapması gibi. Karşıtlık genellikle örgütlenmiş bir tarzda geniş kategoriler veya ayrı din ve ırk grupları arasında yürütülür. Bazen oldukça abartılı bir biçimde, sınıf mücadelesi olarak adlandırılan süreçte aslında bir karşıtlık örneğidir. Karşıtlığın protestodan karalamaya kadar çeşitli göstergeleri vardır. Tüm bu karşıtlık örnekleri, hasımların bir diğerini ortadan kaldırmaksızın ve uğruna mücadele ettikleri hedefi tek başlarına elde etmek için giriştikleri mücadeleler ile karakterize edilirler. Rekabet. Rekabet sürecinde iki veya daha çok kişi ve grup aynı hedefi elde etmek için mücadeleye girmek çabasındadırlar. Yukarıda gördüğümüz gibi, karşıtlık ve çatışma süreçlerinde dikkatler diğer kısım üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Rekabet eden iki kısım ise öncelikle elde etmeyi istedikleri hedef veya nesne üzerinde yoğunlaşırlar, birbirleri üzerinde değil. Kişi veya gruplar bir hedef için rekabet ederler. Bu istenilen hedef ne kadar yüksek değere sahipse ve hedefin temini ne kadar güç ise rekabette o ölçüde serttir. Rekabet ideal olarak barışçı bir tarzda yürütülür. Diğer ayırıcı süreçlerden daha resmi bir biçimde düzenlenmiştir. Rekabet eden birey ve grupların bilerek ve açıktan açığa izledikleri oyunun kuralları vardır. Gerçekte rekabet genellikle bir çeşit oyun olarak görülür. Rekabetin kurallarına göre oynanması beklenir. Rekabet başarının alkışlandığı, değerlerin ölçülebildiği, fırsatların sayısız olduğu dinamik ve açık bir toplumda daha yaygın ve yoğundur. Genel olarak böyle bir toplumda rekabet süreci işbirliği süreci kadar değerlidir. Kişiler çoğunlukla toplumda sosyal statü sağlayan nitelikler için rekabete girerler. Bu niteliklerin sayısı ve elde edilebilirliği toplumlara göre değişebilir. Sosyal süreçlerin karmaşıklığı. Çeşitli etkileşim süreçleri için yaptığımız bu kısa betimlemeler, bu insan ilişkileri tiplerinin aşırı basitleştirmeye uğratılmaması gerektiğine işaret eder. Bu süreçlerin somut sosyal durumlara bağlanması için daha ileri değerlendirmeler yapılmalıdır. Öncelikle şunu belirtelim ki, bu süreçlerin hiçbiri hiçbir zaman saf formda bulunmazlar. Örneğin hemen her zaman çatışma biraz da rekabete benzer. Çünkü çatışmadaki taraflar genellikle bir diğerini ortadan kaldırmaktan daha fazla bir şey içinde didinmektedirler. Uzun dönemli çatışma ve rekabet hemen her zaman karşıtlıkta içerir. İşbirliği, uyarlanma ve özümseme gibi bağlayıcı süreçler genellikle birbirleri üzerine gelirler. Ne var ki tüm bu iç içe geçmişliklerine karşın söze edilen çeşitli etkileşim formlarının hiçbiri eş anlamlı değildir. Kavranılan ve anlaşılan hale getirilmeleri için de ayrı ayrı analiz edilmelidirler. İkincil olarak bu sosyal süreçlerin rol davranışlarından daha fazla bir şey olmaları gerçeği bize biraz karışık gibi görünebilir. Sosyal rolün sosyal etkileşim süreçlerinden ayırt edilmesi için yeterince örnek vermiş bulunuyoruz.